Ayrım 25, sayfa 236. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. İkinci Scalise Anselmi duruşmasına hazırlık olarak küçük İtalya'da yeniden paralar toplanmaya başladı. Ama bu seferki kampanyayı Samus Amatuna yönetmiyordu. Birkaç hafta önce kuzey kesimi çetesiyle batı kesimi O'Donnell'ları işbirliği yapmaya karar vermişlerdi. Bir tek amacı vardı bu işbirliğine. Amatuna'nın yapmaya uğraştığı şeyi, yani dağılmış olan Genna çetesini kendi liderliği altında toplamasını önlemek. 13 Kasım akşamı nişanlısı Rose Pecorara ile Ayda Operası'nın temsiline gidecek olan Amatuna, önce Cicero'da bir berbere uğrayarak tıraş olmak istedi. Hemen ardından iki adam daha girdi içeri. Oturduğu koltuğa yaklaşarak tabancalarını çektiler. Amatuna ayağı fırlayıp koltuğun arkasına çömeldi. Adamlardan biri 4 kurşun sıktı, bunların hepsi de boşa gitti. Derken öteki adam ateş etmeye başladı. Attığı kurşunların hepsi hedefe buldu. Amatuna Jefferson Park Hastanesi'nde can çekişirken başında bulunan bir papaza Rose Pecorara ile nikahını kıymasını rica etti. Ancak tören başlamadan öldü. Bir berber dükkanında işlenen bu ikinci cinayetten sonra Michigan Caddesi üzerinde özellikle gangsterlerin sık sık gittiği bir berber dükkanının sahibi koltukların yerini değiştirerek hepsini kapıyı görecek biçimde yerleştirdi ve tıraş sırasında müşterilerinin yüzüne havlu örtmekten vazgeçti. İfade vermeyi göze alacak sanık bulunmadığı için polis kimseyi tutuklayamadı. Ama Amatuna'yı kimin öldürdüğünü yeraltı çevrelerinde bilmeyen yoktu. İlk ateş eden Shemer Drucci, ikinci ateş edense vaktiyle Eddie Tunkel cinayetinde Miles O'Donnell'a yardım eden Jim Doherty'ydi. 3 gün sonra da Eddie Zion vurularak öldürüldü. 2 hafta sonra Bummy Goldstein bir mahalle kahvesinde öldürüldü. Bummy ile karşılaştığında yanında silah olmayan katil, az ötede park etmiş bulunan bir polis arabasından çaldığı tüfekle cinayeti işledi. Bu 3 ölüm Capone'un son derece işine gelmekteydi. Adamı Tony Lombardo'nun Sicilyalılar Birliği başkanlığına gelmesi mümkün olacaktı artık. Lombardo başkanlık koltuğuna oturduğu gün kendisini ve vatandaşlarını öven bir utku türküsü okudu. Chicago şehir olarak bugüne kadar gösterdiği ilerlemeleri ve ilerisi için beslettiği yüce umutları içinde yaşayan 200 bin İtalyan vatandaşın çalışkanlığına, zekasına borçludur büyük ölçüde. İtalyanların çok kısa bir süre içinde kazandıkları önem ve prestij bu yüce şehrin yarattığı mucizelerden biridir. Hiçbir ulus böylesine küçük bir başlangıçtan böylesine büyük bir başarıya ulaşamamış, çoğunluk 5 kuruşsuz geldiği bu umutlar diyarında elde ettiklerinin karşılığını böylesine büyük bir cömertlikle ödememiştir. Bu kişilerin her birinin hayat hikayesi bir roman, insanlığın başarısını örnekleyen birer destandır. İşte Antonio Lombardo, bu modern fatihlerin en ileri gelenlerinden biridir. Belki bir şirevin güvertesinden bakıp özgürlük anıtını, New York'un silüetini, yıllardır hayalinde yaşattığı o masallar diyarı Amerika'nın ilk manzarasını gördüğünde sevinç çığlıkları atanlardan biriydi o. Ellis Adası'nda ABD yetkililerinin müstakbel vatandaşlarına yakıştırdığı küçültücü davranışlara, zorluklara hiç ses çıkarmadan göğüs germişti. Çünkü yüreğinde büyük bir umut, büyük bir ihtiras vardı. Karşılaştığı zorluklara yiğitçe katlandı. Çünkü kendisine, kabiliyetlerine güveniyor, bu ülkede herkese eşit olarak sınırsız fırsatlar tanındığını biliyordu. Capone'un 1925 yılı hiç beklenmedik bir katliamla sona erdi. Capone ailesinin bazı üyeleri arada bir New York'u özler kalkıp Brooklyn'i bir daha görmeye giderlerdi. Capone'un annesi eski mahallesini sık sık görmeye özellikle meraklıydı. O geldiğinde ya Frankie Yale, ya Lucy Luciano ya da oğlunun New Yorklu meslektaşlarından bir başkası kurşun geçirmez bir Cadillac, bir şoför ve bir koruyucu ayırırdı yaşlı kadına. Aralık ayının sonlarında Al ile Mao Capone'un Brooklyn'e gelmelerine sebep tek çocuklarının hastalığıydı. 7 yaşındaki Sonny Capone'a çok ciddi bir ameliyat yapılması gerekiyordu. Ana babası New York operatörlerine daha çok güvendiklerinden olacak oğullarını alıp gelmişlerdi. 3 ayrı hekime götürdüler çocuğu. Hepsi de ameliyatın çok tehlikeli ama mutlak gerekli olduğu kanısında birleştiler. ''Oğlumu kurtarırsanız 100.000 dolar veririm.'' dedi Capone. Noel'den bir gün önce yapıldığı ameliyat çocuk kurtuldu. Ama bir kulağı sağır kaldığından ömrü boyunca işitme aracı kullanacaktı. ''Noel gecesi.'' diye anlattı Capone bir süre sonra. ''Karımla ikimizi zor da eve yolladılar, biraz olsun uyuyalım.'' diye. Eve vardığımızda hanımın akrabaları, küçük yeğenleri falan Noel ağacının çevresinde toplanmışlardı. Kızcağız dayanamadı, hüngür hüngür ağladı. Gene Capone'un anlattığına göre ertesi gece bir arkadaşım uğradı. Köşe başında işlettiği bir yere gidip 2 bardak bira içeyim diye çağırdı. Hanım biraz açılırsın gidersen dedi. Gittik. İçeri adımımızı atar atmaz 6 herif daldı kapıdan, gümbür gümbür ateş etmeye başladılar. Şaştım kaldım. Arkadaşım çok zor bir duruma sokmuştu beni. Kargaşalık içinde heriflerden ikisi öldü. Benim adamlarımdan biri de bacağından yaralandı. Neticede Noel tatilini Kodes'te geçirdim. Capone olayı böyle anlatıyorsa da aslında cinayetleri kendisinin önceden planladığı sanılmaktadır. Hem eski arkadaşlarına bir yardımda bulunmak hem de mahalli İtalyan çetelerinin çıkarlarını korumak amacıyla yapmış olabilir bunu. Arkadaşımın işlettiği yer dediği gençliğinde sık sık gittiği Adonis Kulüp'ten başka bir yer değildi. Vaktiyle bodrumunda bira şişelerini ateş ederek nişancılığını ilerlettiği bu meyhane, Noel nedeniyle süslenmiş, duvara neşeli Noel, mutlu yeni yıl yazılı şeritler asılmıştı. Arka odadaki külüstür piyanodan birisi caz parçaları çalıyordu. Barda sağlam bacağını barın demirine dayamış kör kütük sarhoş halde Brooklynli İrlandalıların beyaz el çetesinin kızıl saçlı lideri tahta bacak Richard Lonergan durmaktaydı. En az 20 cinayetin faili olan bu delikanlı Brooklynli İtalyanların yüreğine derin bir korku salmıştı. Onunla birlikte kafayı çeken öteki beyaz elciler arasında en yakın arkadaşı Aaron Harms, Morfin Van iğneci Cornelius Ferry, James Hart, Ragtime Joe Howard ve mutlu Patrick Maloney vardı. Capone'un çocukluk yıllarından beri Brooklyn'deki dok işçilerinin aracını İrlandalı gangsterler yerdi. Önceleri çılgın Bill Lovett, o esrarlı bir şekilde öldürüldükten sonra da kayınbiraderi Lonergan, zavallı dok işçilerini kendilerine köle etmişler, adamcağızların iliklerini kurutmuşlardı, sömüre sömüre. Ancak son zamanlarda İtalyan gangsterleri İrlandalıların tekeline meydan okuyarak dok işçilerine el atmaya kalkmışlar, beyaz elciler de karşılık olarak birkaç İtalyanı Tahtalıköy'e postalamışlardı. Geleneksel olarak Lonergan'ın İtalyanların lokali olan Adonis Kulübe gelmesi bile küstahça bir meydan okumaydı. Oysa o bununla da yetinmiyor, meyhane sahibine devamlı müşterilere Dago ya da Ginzo diye hitap ederek milleti daha fazla kızdırıyordu. İtalyan delikanlıların kolunda içeri gelen İrlandalı birkaç kızı kovmuş, arkalarından bundan sonra beyaz erkeklerle gezin diye bağırmıştı. Capone 26 Aralık gecesi saat 2'ye doğru geldi. Yanında birkaç arkadaşı New York'a geldiği zamanlar koruyuculuğunu yapan Frank Galluccio, yüzünde hala izlerini taşıdığı bıçak yaralarını yıllarca önce açan sonra da bağışlanan adamdı bu, vardı. Beyaz elcilerin yanı sıra 10 kadar da müşteri vardı içeride. Bunların da çoğunluğu İtalyandı. Meyhanenin iki sahibi Ferry Agoglia ile Jack Stable ile öteki adıyla Stickum, barmen Tony Desso, garsonlukla fedailiği bir arada yürüten George Carozza, Frank Piazza ve Ralph D'Amato da orada bulunuyorlardı. Capone arkadaşlarıyla arka odada bir masaya oturur oturmaz ışıklar söndü ve kurşunlar saçılmaya başladı. Masalar, iskemleler yuvarlandı, camlar kırıldı, çığlıklar yükseldi. Müşteriler paltosuz, şapkasız sokağa fırladılar. Kısa bir süre sonra 5. Cadde polis karakolunun memurlarından Richard Moreno sabah devriyesi sırasında önüne geldiğinde meyhane sessiz ve karanlıktı. Giriş kapısının yakınında kaldırımın üzerinde Aaron Harms'ın cesediyle karşılaştı. Harms başının arkasından vurularak ölmüştü. El fenerini yakan Moreno kan izlerine baka baka kulübün içine, oradan da arkadaki bar bölümüne geçti. Lonergan ile iğneci Ferry başlarından vurulmuş olarak piyanonun önünde yatıyorlardı. Piyanoda açık unutulmuş bir şarkı notası vardı. She's my baby, o benim bebeğim. Başka bir polis memuru birkaç sokak ötede sürünerek ilerlemeye çalışan James Hart'ı buldu. Bacaklarından vurulmuş olan Hart'ı Cumberland Street Hastanesi'ne götürdüler. O gece Adonis kulüpte bulunduğu sanılan herkesi toparlayan polis bir sürü belirsiz ve çelişkili ifade dinledi. Sonunda kulübün sahipleri 4 müstahdem ve Capone tutuklandı. Chicago dışında Capone'u tanıyan pek yoktu. Bu yüzden olayın haberini yayınlayan Brooklyn Daily Eagle gazetesi ünlü gangsterden kulübün kapıcısı olarak söz etti. Çılgın Bill Lovett'tan dul kalmış olan Lonergan'ın kız kardeşi Anna katliamın yabancılar tarafından düzenlenmiş olduğunu ileri sürdü. ''Bizim gibi İrlandalı Amerikan vatandaşlarının yapacağı iş değil bu'' dedi. ''Noel günü bizimkiler böylesine pis bir cinayet işleyemez.'' 7 sanık ağır ceza mahkemesine sevk edilerek Hart iyileşinceye kadar kefaretsiz tutuklu bulunduruldular. Sanıkların ceza giyebilmeleri için Hart'ın tanıklığına mutlak ihtiyaç vardı. Bu yüzden o hastaneden çıkıncaya kadar beklendi. Ancak Hart tanıklık yapacak duruma geldiğinde tanıklık yapmayı reddetmekle kalmadı, olay günü Adonis kulübe gitmiş olduğunu bile inkar etti. Sokakta yürürken geçen bir arabadan sıkılan kurşunlardan yaralandığını söyledi. Mahkeme 5.000'er 10.000'er dolarlık kefaretlerle sanıkları serbest bıraktı. Bir süre sonra da dava iptal edildi. Capone Chicago'ya döndüğü sırada Tropea ile ekibi 2. Scalise Anselmi duruşması için açtıkları para toplama kampanyasını hızlandırmışlardı. İlk kampanyaya katılmış olan birçok kişi yeniden para vermekten kaçındığı için Tropea sert tedbirler almaya karar vermişti. Ölen Angelo Genna'nın kayınbiraderi avukat Henry Spinola ilk kampanyaya 10.000 dolar vermişti. Aynı miktar kendisinden ikinci olarak istenince reddetti. Bunun üzerine Tropea avukatı akşam yemeğine çağırdı. Ünlü kişiler arasında pek tutulan Amato lokantasına götürdü Spinola'yı. Aynı gece, 10 Ocak gecesi yani, tanınmış opera sanatçıları Desire de Frere ile Giacomo Spagoni de lokantada bulunmaktaydılar. Mükellef bir yemekten sonra saat 9'dan biraz sonra Spinola evine gitmek üzere yola çıktı. Karşı kaldırımda Baldelli'nin idaresindeki bir arabada bekleyen iki kişi çifte kurşunları ile delik deşik ettiler avukatı. Küçük İtalya'nın alkol endüstrisine şeker ve maya satan makarna imalatçısı iki kardeş Agostino ile Antonio Morici de ilk para toplama kampanyasına bol para vermişlerdi. Daha fazla yardımda bulunmayacaklarını bildirdikten sonra Tropea'nın öfkesinden korunmak için iki fedayı tuttular. Ne yazık ki 27 Ocak gecesi göl kıyısında kısa bir süre önce Jim Genna'dan satın aldıkları eve giderken fedailerini yanlarına almadılar. Gene Baldelli'nin kullandığı bir arabaya doluşmuş olan kampanyacılar yarı yolda yetiştiler Morici kardeşlere ve av tüfekleriyle ateş açtılar. Öldürülen kişilerin dostları aileleri öç alma hareketlerine girişmekte gecikmediler. Tropea meselesine önce gangsterler el koydu. Çünkü topladığı paraların bir bölümünü yediği anlaşılmıştı. 15 Şubat günü Halstead sokağında yürümekte olan zalim Tropea'nın yaşamı iki tüfek patlamasıyla noktalandı. 9 gün sonra Vito Bascone'nin cesedi Stickney'de bir hendeğin içinde bulundu. İki gözünün tam ortasında bir kurşun deliği vardı. Her iki elinin işaret parmakları uçmuştu. Biraz ötedeki bir taş yığınının dibinde Baldelli'nin arabasının artıkları yatmaktaydı. Baldelli'nin cesedi ise aynı gece Chicago'nun kuzey kesiminde bir çöplükte bulundu. Dövülmüş, tekmelenmiş, şurası burası kesilmiş, sonra da vurulmuştu. Tony Finalli tüfekle vurularak 7 Mart günü öldü. Felipe Gnolfo yapılan 3 öldürme teşebbüsünden canını kurtardıysa da 1930 yılında girişilen 4. teşebbüs sonucu öldü. Böylece Scalise Anselmi para toplama kampanyası yüzünden ölenlerin sayısı 8'e yükselmiş oluyordu. 7 Şubat'ta başlayan ikinci duruşma için yapılan jüri seçiminde ilk seferde karşılaşılan güçlükler yeniden baş gösterdi. Üye adayı olarak çağrılan ilk 246 kişiden yalnız 4'ü seçilebildi. Geriye kalanlar çeşitli nedenler ileri sürerek üyelikten kurtulmayı başardılar. Bunlardan Orville W. Payne adında biri Yargıç Brothers'a şöyle dedi: "Sanıkları suçlu bulmak sağlığımız için hiç de iyi olmayacaktır. Ailelerimize bile baskı yapılıyor. Ömrüm boyunca tabanca taşımak zorunda kalacağım sonra." Sonuç olarak sanıkların suçsuz olduklarına karar verildi. Savunma tanıklarından ikisi sivillerin gangsterlerden önce ateş ettiklerini ileri sürdü. Mayıs ayında Scalise ile Anselmi 14'er yıllık cezalarını çekmek üzere Joliet cezaevine sevk edildiler. Ama çok geçmeden Chicago'da yeniden işitilecekti adları. Bascone ile Baldelli'nin öldürüldükleri gün ABD Cumhurbaşkanı Yardımcısı Charles G. Davis, Chicago ve Cook County İyi Yönetim Derneği'nin gönderdiği bölgelerdeki gangsterler hakkında federal araştırma açılmasını isteyen bir dilekçeyi Millet Meclisi'ne okudu. "Bölgemizde her geçen gün genişleyerek hüküm süren terör ve kanunsuzluk artık son haddini bulmuş, yalnızca Illinois eyaletinin anayasa ve kanunlarını değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasa ve kanunlarını çiğnemeye başlamıştır. Uzun süreden beri Chicago şehrine yerleşmiş bulunan ve ABD vatandaşı olmayan kişilerden kurulu bir yabancı koloni kendi üst hükümetini kurmuş bulunmaktadır. Aralarında kara el ve mafya çetelerinin üyeleri de bulunan bu kişiler vatandaşlardan araç kesmekte, zorbalık yapmakta, istediklerine erişebilmek için adam öldürmekten, adam kaçırmaktan, genel terör havası yaratmaktan çekinmemektedirler. Üyeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının da bulunduğu daha başka çeteler de vardır. Örneğin O'Donnell'lar, McErlane'ler, Torrio ve başkaları. Bu yabancıların birçoğu içki ticareti ve nakliyatı yaparak milyonlar kazanmışlardır. Polis ve bir takım başka hükümet memurlarıyla işbirliği yapmakta, bu kanun dışı ticaretin tekelini ellerinde tutmakta, şehri kendi aralarında bölgelere ayırarak bölgelerine tecavüz etmeye kalkanları öldürmektedirler. Birçok hükümet memurunun bu yeraltı aydutları, katilleri, kaçak içki yapım ve dağıtıcıları, kabadayıları, seçim şikecileriyle gizlice el ele çalıştıkları, birçok politikacı ile hükümet yetkilisinin kanun kaçakları ile ortaklık kurup bira fabrikaları işlettikleri, içki satışlarına ortak oldukları, polis örgütünün bunları koruduğu, şehrin kanun uygulama durumunda olan en önemli resmi dairesinde bu işlerin apaçık yürütüldüğü, polis kamyon ve arabalarının alkol naklinde, özellikle ham alkol, viski ve bira naklinde kullanıldığı, federal yetkililerin hakkında kovuşturma açmış olduğu bir polis memurunun hala görevine devam ettiği, her geçen gün delilleriyle ortaya çıkmaktadır. Dilekçe daha sonra kanunsuz yollarla işletilen bira fabrikalarının bir listesini veriyordu. Son olarak 1925 yılında Chicago'da meydana gelen 100 bombalama olayına değiniliyor. Bunlardan yalnızca birkaçı hakkında kovuşturma açıldığına, onların da çok küçük cezalar giydiklerine işaret ediliyordu. Meclis dilekçeyi Göçmenler Komitesi'ne sevk etti. Dilekçede çok sert bir dille suçlanan kişilerin başında eyalet savcısı geliyordu. Seçim sırasında bol keseden verdiği sözlerin hemen hemen hiçbirini tutmamıştı. 1921 yılında koca Bill Thompson'la birlikte Cumhuriyetçi Parti'den seçildiğinde Cook County polis örgütüne şöyle demişti Crow: "Siz yakalayın, ben deliye tıkayım hepsini." Oysa peşini bıraktığı yüzlerce davanın yanında sürdürdüğü birkaç dava devede kulak kalmaktaydı. Fred Lundy'nin mahkum olması için canla başla çalışmıştı gerçi. Ama bunun özel nedenleri vardı. O sırada bozuşmuş olduğu Thompson Clean'i yıkmaktı amacı. Bunda başarıya ulaştıktan sonra Lundin ile aynı suçtan sanık 39 kişinin davasına el sürmemişti. 25. ayrımın sonu. Sayfa 246.